bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Kırmızı ve Siyah Stendhal. Türkçe'ye çeviren Cevdet Perin. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Engin Ercan. Stendhal, Henri Bayle, 1783-1842, Fransız olduğu kadar dünya edebiyatının da en büyük, en güçlü gerçekçi yazarlarındandır. Stendhal, duygusallık akımının etkin olduğu bir dönemde yaşamış olmasıyla birlikte, açık ve yalın anlatımıyla gerçekçi romanlar vermiştir. Yazarının adıyla anılan romanlar içinde Kırmızı ve Siyah ayrı bir yer tutar. Bu ünlü roman için tanınmış İngiliz yazarı Somerset Maugham şöyle demektedir: Kırmızı ve Siyah, bir aşkın, gittikçe büyüyen bir aşkın hikayesidir. Korkuları, duraksamaları, ateşli tutkusuyla usta elinden çıkmıştır. Onu okumak eşsiz bir yaşantıdır. Remzi Kitabevi, bütün dünya eleştirmenlerince dünyanın en iyi 10 romanından biri sayılan Kırmızı ve Siyah gibi bir büyük romanı okurlarına sunmaktan övünç duyar. Ön Söz. Kırmızı ve Siyah'ın yazılışı hakkında elimizde gerçekten pek az bilgi vardır. Stendhal'e göre bu roman üzerine ilk düşünceleri 25 Ekim'i 26 Ekim'e bağlayan akşam belirginleşmeye başlamış, İçinde birdenbire Julien başlıklı bir roman yazma isteği doğmuştur. Ama söylediği Ekim ayı hangi yıla aittir? Bu konu üzerinde bir anlaşma sağlanamamıştır. Stendhal ısrarla 1828 yılı üzerinde durmaktadır. Bu tarihi doğru olarak kabul etmeyişimizin nedeni ise yazarın bu önemli gecenin Marsilya'da geçtiğini ileri sürmüş olmasıdır. Oysa Stendhal çıktığı gezilerden birinde bu kente 1828'de değil 1829 yılında gitmiştir. Bu tarih karışıklığının Stendhalcilerin her zaman haşır neşir oldukları Bizans-bari sorunlardan biri olduğu sanılmasın. Bu karışıklığa yol açan Stendhalci romanın yaratılış biçimidir. Bir roman yazımında ilk taslağın kaleme alınması, üzerinde bir yıl boyunca özenle çalışılıp olgunlaşmasının sağlanması, yeniden gözden geçirilmesi, değiştirilmesi ve noksanlarının giderilmesiyle eserin bir çırpıda yazılması aynı şey demek değildir. Bana göre yazarımızın alışkanlıklarını bilen bir kişi olarak ikinci olasılık üzerinde durulması gerekir. Yazarın içinde Julien adlı bir eser yazma isteği 1829 yılında doğmuş ve zaman yitirmeksizin yazma işlemine başlamış, yapıt üzerine çalışmasını hiç ara vermeden sonuna değin sürdürmüştür. Zaten Stendhal yaratılışı gereği doğaçtan yazan bir kişidir. Bu da muayilesinin ani bir biçimde uyarılması sonucu yazma eylemine giriştiği anlamına gelmektedir. Böylece karalamalar, düzeltmeler, değişiklikler ve silip atmalarla oyalanmadan çok hızlı yazmış olabilmektedir. Parma Manastırı böyle yazılmıştır. Buna karşılık bilgiççe yapılmış planların, akılcı verilerin, yazarın esiniyle yer değiştirdiği koşullarda ise yazarımız bir çıkmaza sürüklenmekte ve bir süre sonra yazdıklarının tümünü bir çekmeceye koyup artık üzerinde düşünme gereği duymamaktadır. Bu davranış bize daha ilk bakışta yazarın niçin birçok romanını yarım bıraktığını açıkladığı gibi, yalnızca 3 romanla yetinmiş olabilmesi gibi şaşırtıcı bir durumu da aydınlatmaktadır. Bir Alexandre Dumas'ın, bir George Sand'ın, bir Balzac'ın verdiği sayısız ürünle karşılaştırıldığı zaman bu 3 roman nedir ki? Ne olursa olsun diyerek ve bu kronoloji sorununu çözümleyebilmek amacıyla bazı çevrelerin de ısrarla savundukları gibi eserin 1827 yılında kaleme alınmış olabileceği hakkındaki tüm iddia ve açıklamaları da aynen kabul etmemiz olanaksızdır. Acaba Stendhal bizimle eğlenmekte midir? Hayır, bu bir şaşırtmaca, bir kandırmacadır. Kandırmaca isteği yazarın içgüdüsü durumuna gelmiştir. Bir maskenin arkasında gizlenmek onda bir alışkanlık olmuş, aynı arzunun sonucu olarak kullandığı takma adların sayısı ise yüzü geçmiştir. 1830 yılının 8 Nisan'ında Levavasseur Kitabevi ile bir anlaşma imzalanmış ve Kitabevi romandan 15 bin adet basmayı kabul ederek yazara 1500 franklık bir telif bedeli ödemiştir. Böylece her kitaba 1 franklık bir değer biçilmiş olmaktadır. Oysa günümüzde yapıtın özgün baskısı halka açık satışlarda rahatlıkla 20 bin franka alıcı bulmaktadır. Kitap 13 Kasım'da Kırmızı ve Siyah 19. yüzyıl günlüğü yazarı Monsieur de Stendhal başlığıyla satışa çıkarılmıştır. Doğa Stendhal'i yaratıcı bir akılla donatmamıştır. Yazar her seferinde bir sıçrama tahtasına gereksinme duymaktadır. Bu kez de Kırmızı ve Siyah için bu işlevi günlük gazetelerde sözü edilen iki ayrı olay Lafargue ve Berthe davaları üstlenmiştir. Bagnères de Bigorre'da marangoz işçisi olan Adrien Lafargue, Thérèse Loncan adında evli bir kadına aşık olmuştu. Bağlılık duygusundan uzak ve hafif bir kadın olan Thérèse, işçinin kendisine yaklaşmalarına ses çıkarmamakla kalmamış, ayrıca davranışlarıyla onu yüreklendirmişti. Bu sevgiden usandığı zaman ise Lafargue açıkça artık kendisini sıktığını söylemişti. Kızan ve kıskanan Lafargue ise bu vefasızlığın öcünü almak istedi. Metresini tabancasıyla iki kez ateş ederek öldürdü ve daha sonra sevgilisinin başını gövdesinden ayırdı. 21 Mart 1829'da Haute-Pyrénées'nin Ağır Ceza Mahkemesi hafifletici nedenleri de göz önüne alarak katili 5 yıl hapse mahkum etti. Antoine Berthe'ye gelince onun öyküsü daha da kötü ve dramatiktir. Berthe, İzer vilayetinin kuzey köylerinden Branche'da yaşayan bir nalbantın oğluydu. Erken yaşlarda ortanın üzerinde bir zekaya sahip olduğunu kanıtladıktan ve narin yapısının el işlerine karşı elverişsizliği göz önüne alındıktan sonra delikanlı Grenoble'daki bir papaz okuluna yerleştirilmişti. Fakat bir hastalık sonucu eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Branche'lı bir soylu olan Monsieur Michaud de Latour, genç papaz adayını çocuklarına eğitimci olarak yanına aldı. Berthe, daha yıl sonu gelmeden iznini alıp gittiği zamansa köyde Madame Michaud ile genç eğitmen arasındaki ilişkiler üzerine ateşli söylentiler dolaşıyordu. Belli'deki papaz okulunda geçirdiği başka bir dönemden sonra Berthe, Monsieur Michaud'un komşusu olan Monsieur de Cordon'ların yanında aynı görevi üstlendi. Burada da yerini uzun süre koruyamadı çünkü Mademoiselle de Cordon'la arasında utanılacak bir ilişkisi olduğundan söz ediliyordu. Bütün kapıların yüzüne kapatıldığını gören Berthe, daha önce reddettiği Madame Michaud tarafından rahat bırakılmadığı sonucuna vardı. Tüm başarısızlıklarından onu sorumlu tutan genç adam, öce almak isteyerek eski sevgilisini Branche Kilisesi'nde iki el ateş ederek öldürdü ve İzer Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ölüme mahkum edildi. Karar 23 Şubat 1828 tarihinde Grenoble'da Grenet Meydanı'nda yerine getirildi. Bu iki dava Stendhal'in ilgisini çekmiştir. Çünkü bu olaylarda ona göre Fransa'da artık halktan başkasında rastlanmayan istenç ve yürekliliğin zaferini görmüştür. Bu saptama işin en önemli noktasıdır. Bu düşünce yazarın özgünlüğünü açıkladığı gibi Stendhal'in romanesk anlayışını değişik bir bağlama nasıl yerleştirdiğini aydınlatmaktadır. Stendhal, küçük gerçek olaylara karşı duyduğu özel eğilime karşın bir doğalcı, bir Zola değildir. Bu olaylar onu konularındaki karamsarlık, kan, ölüm gibi ve sağlıklı olmayan yönlerinden ötürü kendisine çekmemektedir. Cinayet ona güçlü tutkular içinde kıvranan katilin günlük olağan işleri unutarak en azından yarı bilinçli bir biçimde toplum tarafından itilmeyi de göze alıp artık iyinin ve kötünün ötesinde bir kişi olarak ölümü korku ve pişmanlığa kapılmadan karşılayabilmesi oranında ilgi çekici gelmektedir. Kırmızı ve siyah da bu türden kahramanca ve yüce bir konuya, bir havaya sahiptir. Dikkat edersek tutku ve ikiyüzlülük ancak ilk bakışta Julian Sorel'in karakterinin temeli gibi görünürler. Özellikle yapıtın içindeki bölümlerden biri bu doğrulamanın haklılığını ortaya koyar. Son derece gelişmiş bir bölüm olan papaz okulunun anlatıldığı sayfalar, taşıdığı öneme karşın hiçbir yorumcunun dikkatini çekmemiştir. Yalnız yaşamında kendisinin küçük bir Machiavelli olduğuna inanan ve böyle davranan Julian, gerçek ikiyüzlülük, alçak yaratılışlı kişiler ve bayağı düzenbazlıklarla karşılaştığı zaman kusacak duruma gelip yaratılışının özündeki soyluluğun bilincine varır. Eğer o yalnız bir ikbal avcısı olsaydı, Madame de Renal'i öldürmeye kalkışmaktan sakınacaktı. Madame de Renal'in açıklamasında onu yaralayan ve şiddetli bir tepki göstermesine neden olan şey, hileyle kazanılmış yüksek bir mevkiin yitirilmesi değil, kendisinin aşağılanmış hissedilmiş olmasıdır. Öldürmek, hem de heyecan verici bir şekilde öldürmek, kilisede pazar ayini yapıldığı sırada papazın hamursuzla şarabı kaldırdığı an, hiç kuşkusuz iki yüzlü bir kişinin başaracağı bir iş değildir. Tersine böyle bir eylemi büyük tutkulara sahip kişiler gerçekleştirilebilir. Hapishanedeki davranışı, dava sırasında ve ölüm karşısındaki tutumu, Julian'ı tüm kuşkulardan arındırmakta ve temize çıkarmaktadır. Sinsi davranışlar Julian için toplumun zorla benimsettiği bir tutumdur. Bu düşüncenin doğruluğunu gösteren en iyi kanıtsa Julian'ın kendisine karşı ikiyüzlülük etmediği gerçeğidir. Kendisini düşlere kaptırdığı zamansa tüm nitelikleri tutkulu amaçlarını gerçekleştirmek için bir noktada toplanmak zorunda kalmaktadır. Sözcüğün gerçek anlamıyla ikbal avcısı kişiliksiz bir insandır. Tek tasası ise amacına ulaşmak için kurban edeceği kimselere acıma duymadan her çareye başvurarak yükselebilmektir. Julian ise kendi vicdanıyla sürekli bir hesaplaşma içindedir. Stendhal'in Adrien Lafargue ve Antoine Berthe'yi birbiriyle bağdaştırmasının nedeni, bu kişilerin ona bir çağın ve kuşağın temsilcileri olarak görünmeleridir. Romanın en önemli düşüncesini açıklığa kavuşturan not, üzerinde özenle durulması gereken şu cümleyi kapsamaktadır. Julian, Plutark ve Napolyon'un öğrencisi bu genç taşralı. Bu iki isim romancının kişisel düşüncesini de metine sokmasının en açık bir belirtisidir. Bu isimler Stendhal'in çeşitli olayların bayağılıklarından ne kadar uzak olduğunu gösterir. Stendhal'in bence alışkanlığına uygun olarak kitabına kendinden de bir sürü şey katmış olduğu açıktır. Yazarın kaygılarının, gönül bağlarının, büyük tutkularının, düş kırıklıklarının, öfkelerinin ve kinlerinin yapıt üzerinde belli bir etkisi vardır. Henri Bayle, Stendhal gibi Julian Sorel de anne sevgisinden yoksun kalmıştır. Onun gibi Sorel de babasına karşı içgüdüsel bir iğrenme duymaktadır. Gene onun gibi bayağı ve beş para etmez kişilerden tiksinmekte ve Stendhal gibi yürekliliğin ve gözüpekliğin yaşayan simgesi olan General Bonaparte'a karşı büyük bir sevgi beslemektedir. Her ikisi de çekingen, yapmacıksız, gururlu, kuşkulu ve düşsel aşklara kapılan kişilerdir. Özgürlüklerinden ve bağımsız seçimlerini yitirmek istemediklerinden her ikisi de yaşamda başarısızlıklarla karşılaşmışlardır. Benzeşimleri burada duraksamaktadır. Birçok değişik yönüyle Julian, çağının bir çocuğudur. Stendhal onu bu belirli amaç için yaratmıştır. Kırmızı ve siyah, karamsar ve öfke dolu bir kitaptır. Yapıt bize devrimin derinlemesine sarsarak daha da uzlaşmaz kıldığı bir toplumun, 1793 yılında da gerçekleştirdiği gibi, Restorasyon yönetimi altında da ayakta durmaya çalışmasının iç karartıcı ve moral bozucu görünümünü sergilemektedir. Romanın coşturucu gücünü yükselten neden, Julian'ın klasik basit bir isyancı olmamasıdır. Yeteneği ne olursa olsun, getosundan çıkarak kişiliğini kanıtlayan halk çocuğu Julian, adaletsiz bir toplumsal düzenle konumunu şiddetle koruyan bir kast anlayışının kurbanı olmaktadır. Düşmanlıkla dolu bir dünyada yaşayan Julien, sahip olduğu tek zenginliği de saklamak zorunda kalmaktadır. Yalnızca duygululuğunu, coşkulu davranışlarını, özlemlerini, saflığını, içtenliğini yitirmekle kalmamış, doğuştan kendisinde bulunan bu nitelikleri sinsi davranışlarla değiştirmiştir. Gerçek Julien, Franche-Comté dağlarında bir mağarada saklanan kişidir. Sevinçten parlayan gözlerle, "Burada insanlar bana kötülük yapamaz." Karanlığın bastırmasıyla birlikte, "Geceyi sanki burada geçirsem ne çıkar?" dedi. "Yiyecek ekmeğim var, hem burada özgürüm." Bu anlamlı sözü söyler söylemez ruhu coştu. Başını iki elinin arasına almış, ovayı seyrederek hülyalara ve özgür olmanın verdiği tatlı heyecanlar içinde, bu mağarada ömründe hiç duymadığı bir mutluluğa kavuştu. Gerçek Julien hücresinde ölüm üzerine düşünen kişidir. Julien alnına vurarak, "Beni yalnızlığı düşünmeye yönelten şey bu zindanın yalnızlığıdır. Ama dünyada da yalnız yaşamadım ya. Aklımda büyük bir görev düşüncesi yer etmişti. Belki doğru, belki yanlış olarak benimsediğim bir görev. O benim için fırtınalarda dayandığım sağlam bir ağacın gövdesi gibiydi. Sendeliyor, çırpınıyordum. Ben de nihayet bir insandım. Fakat fırtına beni alıp sürükleyemiyordu." İşte bu Julien katıksız bir Stendhal ürünüdür. Romanın adı da bu soyluluğun bir göstergesidir. Bu konuda yazarın kuzeni ve yaşam öyküsünü yazan kişi olan Romain Colomb'un anlattıklarını dinleyelim. 1830 yılının 1 Mayıs sabahında konuşmamızı birdenbire keserek Stendhal şunu söyledi. "Kırmızı ve siyah olarak adlandırsak, konuşmamızla hiçbir ilgisi olmayan sözlerinden bir şey anlamadığımdan kendisinden bir açıklamada bulunmasını rica ettim. O hala kendinden geçmiş bir vaziyette şu cümleyi mırıldanıyordu. Evet, adını kırmızı ve siyah koymalı." Bu tanıklık çok önemli olup etkileyici ve gizemli bir başlık olan Kırmızı ve Siyah'ın, yazarın aklında ancak romanın yazılmasından sonra biçimlendiğinin tartışılmaz bir kanıtıdır. Bu başlık birçok yorumların yapılmasına neden olmuştur. Romanın adıyla rulet oyunundaki renkler arasında bir bağ kurulmak istenmiştir. Yaşam bir kumardır. Julien seçimini yapmadan önce uzun bir süre bocalamış ve sonunda siyaha oynayarak yitirmiştir. Başka bir çağda kırmızı üzerine oynayacak ve belki de kazanmış olacaktı. Bu yorum açıklanması çok zor olan güçlükleri doğurmaktadır. Bu güçlük romanın hiçbir yerinde rulet oyunuyla ilgili bir bölümün olmamasıdır. Bazılarına göre de söz konusu olan iki renk uyarıcı bir anlam taşımaktadır. Kırmızı ve siyah romanın kahramanının giyotinde can vereceğinin habercisidir. Verrier Kilisesi'nin içinin kaygı verici karanlığıyla vitraydan yansıyan kırmızı renkte uğursuz ışık ölümün göstergeleridir. Okurlardan bazısı ise kırmızı rengin Julien'i ölüme mahkum eden hakimlerin cübbelerini, siyah rengin ise sınırsız güce sahip olan Katolik topluluğunu düşündürdüğünü ileri sürmektedirler. Oysa Stendhal'in kendisi tarafından yapılan yorumun kabul edilmemesini gerektiren hiçbir neden yoktur. Kim kendisine kitabın tuhaf adının anlamı üzerine bir soru yöneltse, kırmızı renk Julien'in daha erken dünyaya gelmiş olup asker olabilme isteğini yansıtmaktadır. Fakat yaşadığı dönemde siyah rengi yani rahipliği seçmek zorunda kalmıştır demekte ve soruna bir açıklık kazandırmaktadır. Stendhal'in bu yorumu daha önceleri Roma, Naples ve Floransa'da imparatorluk zamanında delikanlılarda gözlenen tutkular konusunda yazdıklarıyla uyuşmaktadır. Küçük bir eczacı çırağı, dükkanın arka tarafında çalışan bir işçi bile büyük bir buluşu gerçekleştirdiği takdirde madalya kazanarak bir kontluk elde edebileceği gibi düşüncelerle dolmuştu. Fakat Napolyon ordularının hiçbir dönemde kırmızı üniforma giymediğini ileri sürebiliriz. Daha önemlisi bunun tersine olarak Parma Manastırı'nda kırmızı ceketliler deyimi İngiliz orduları için kullanılmıştır. Stendhal'in yorumuna yalnız bu biçimde karşı çıkılmamaktadır. Demektedir yorumcu Claude Liprandi. Çağın önemli ressamlarından David'in, Gros'un, Engren'in başbakanı ışıldayan kırmızı bir mantoyla, parlak kırmızı bir redingotla ve göz kamaştırıcı kırmızı bir giysiyle resmettiklerini unutmakla haksızlık edilmiş olunmaktadır. Bu açıklamadan sonra romanın başlığının hiçbir gizli yönü kalmamaktadır. Kırmızı ve siyah yalnızca Stendhal'in monologlar yazarın öyküsünün akışına karışması, ikinci dereceden düşüncelerinin ortadan kaldırılması, okurun etkin bir şekilde eserle bütünleşmesi ve üslubun yavanlığını oldukça azaltan akıcılık gibi, özgün yolları denemiş olduğu için değil, özellikle gerçekçi bir biçimde yazılmış olması nedeniyle de çağının romancılığının oluşmasına en yetkin bir örnektir. Bir başka deyişle Stendhal'in romanı günlük yaşamın bir aynasıdır. V. Del Lito, Grenoble Dil ve Edebiyatlar Üniversitesi öğretim üyesi ve Stendhal Araştırma Merkezi yöneticisi. 1. Gerçek, şu acı gerçek. Danton. 1. Bölüm. Küçük bir kent. Binini bir araya koyunuz. Fena değil ama kafes şen olmaz. Hobbes. Küçük Verrier kasabası, Franche-Comté eyaletinin en güzel kentlerinden biri sayılabilir. Sivri damları, kırmızı kiremitle örtülü beyaz evleri, en küçük tümsekleri bile kümeler halindeki gür kestane ağaçlarıyla beliren bir tepenin yamacı üstünde yayılır. Doubs Irmağı bir zamanlar İspanyolların yaptığı ve şimdi harap bir halde olan surların birkaç yüz adım kadar aşağısından akar. Verrier'i, kuzey rüzgarlarına karşı Jura sıra dağlarının bir kolu olan Yüksek Vera Dağı korur. Bu dağın dorukları daha Ekim ayının ilk soğuklarında karla örtülür. Dağdan hızla akarak gelen bir dere, Doubs Irmağı'na dökülmeden önce kasabanın ortasından geçer ve birçok kereste bıçkısını harekete getirir. Kerestecilik büyük bir kısmı kentli olmaktan çok köylü olan Verrier sakinlerine oldukça refah sağlayan bir iştir. Bununla beraber bu küçük kent kerestecilik sayesinde zengin olmamıştır. Gerçekten Verrierliler, Napolyon'un düşüşünden beri hemen hemen hepsine evlerinin ön tarafını yeniden yapmak olanağını veren zenginliklerini, Mülüz bezi denilen renkli kumaşların yapıldığı fabrikaya borçludurlar. Daha kente girer girmez insan gürültüsü ve görünümü korkunç olan bir makinenin patırtısı ile serseme döner. Yere düşüşlerinde kaldırımları sarsan 20 tane ağır balyozu, derenin sularıyla dönen çark havaya kaldırır. Bu balyozlardan her biri günde kim bilir kaç bin çivi yapmaktadır. Bu kocaman çekiçlerin düşeceği yere çabucak birer çivi biçimini alacak olan demir parçalarını koyan işçiler, taze ve güzel genç kızlardır. Görünüşte pek ağır olan bu iş, Fransa'yı İsviçre'den ayıran dağlara, ilk kez giren yolcuyu en çok hayrete düşüren işlerden biridir. Eğer Verrier'e giren yolcu kasabanın ana caddesinden geçenleri sağır edecek kadar gürültü çıkaran bu güzel çivi fabrikasının kimin olduğunu soracak olursa kendisine yayvan bir ağızla "Kimin olacak?" belediye başkanının cevabını verirler. Yolcu Doubs Irmağı'nın kıyısından başlayıp tepenin ta ucuna kadar uzanan bu caddede biraz olsun duraklayacak olursa fazla meşgul gibi görünen önemli ve büyük bir adamla karşılaşacağı %99 ihtimal dahilindedir. O görünür görünmez bütün başlardan şapkalar derhal çıkar. Saçları kır, elbisesi kurşunidir. Birçok madalyası vardır. Geniş alınlı ve iğri burunlu olan bu adamın yüzü gözü oldukça düzgündür. Hatta ona ilk kez bakan birisi bu yüzde köy belediye başkanlarına özgü ağır başlılıkla 48-50 yaşlarındaki kimselerde de hala rastlanabilen o bir çeşit yakışıklılığın birleştiğini görür. Fakat Parisli bir yolcu çok geçmeden onun kendini beğenmiş hali, ukalalığı, dar kafalılığı ve beceriksizliği karşısında şaşar kalır.